Ayrım 52, sayfa 508, Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 17 Ekim Cumartesi. Gazeteciler olsun, dinleyiciler olsun, Capone'un kılık kıyafetindeki çeşitliliğe, zenginliğe, renklere hayran kalmış durumdalar. 11 günlük duruşma süresince bir giydiğini bir daha giymediği görülüyor. Açık kahverengiyle başlayıp bejin, green'in, mavinin çeşitli tonlarını sergiledikten sonra sonuncu gün için parlak bir çimen yeşili seçiyor kral. İlk kez olarak uzun uzun konuşan Johnson iddia makamının son sözlerini söylüyor. Kuş kanatlarını andıran saçları heyecanının çokluğundan pırpır ederken Capone efsanesine karşı büyük bir saldırıya girişiyor. Kimdir bu adam? Bu parlak kişi, bu yıldız, romanlarda okuduğumuz gizli hazinelerden birini mi bulmuştur ki böyle harburup harman savurabiliyor parasını? Avukatları Robin Hood ile kıyaslıyorlar kendisini. Benim bildiğim Robin Hood güçlülerin parasını alıp yoksulları, güçsüzleri doyurmuştur. Bu Robin Hood ne yapmış bakalım? 8.000 dolar değerindeki elmas kemer tokalarını işsizlere mi dağıtmış? Birkaç hafta içinde aldığı 6.000 dolarlık etle açları mı doyurmuş? Hayır efendim, o etler her gece Palm Island'daki malikaneyi doldurarak kumar oynayan konukların midesine inmiştir. Soğukta, açıkta kalmış yoksullar için mi alınmıştır tanesi 27 dolar olan gömlekler? Capone, Allah aşkına şu haksızlığa bakın dercesine dinleyicilere çeviriyor gözlerini. Onun gibi hayırsever, onun gibi yoksul babası bir adama yapılacak şey mi bu? Yargıç Wilkerson jüri üyelerine hitap ediyor. Net değer, net sarfiyat terimlerini kullanmaksızın bu terimlerin ardındaki ilkeleri açıklıyor. Mattingly'nin yazdığı mektuba gelince şöyle diyor. Sanığın resmen vekalet verdiği bir kişinin elinden çıkan belgeler ya da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar, sanığın kendi elinden çıkmış belgeler ya da kendi yaptığı açıklamalarla aynı değeri taşır kanun önünde. Sanığın söz konusu avukat ile birlikte vergi dairesi ajanlarıyla yaptığı görüşmeyi dikkate alarak, burada sunulmuş olan öteki delilleri de göz önünde bulundurarak, sanığın avukata verdiği vekaleti geçerli saydığınız, Mattingly'nin bilgi toplamak, değer biçmek ve fikrini vergi dairesine bildirmekle görevlendirildiğine inandığımız takdirde, yazdığı mektubu gerçek bir delil olarak ele almanız gerekir. Jüri üyeleri tartışmak üzere saat 14.40'da çekiliyorlar. Capone koridorda geziniyor. Bir muhafızlar dizisinin gerisinden kendisine bakanlara zoraki gülümsüyor arada bir. Akşam olup da jüri dışarı çıkmayınca Lexington Oteli'nde beklemeyi yeğe tutuyor. Yapının başka bir odasının penceresinden jüri odasının pencerelerini gözleyen gazeteciler, üyelerin hararetli tartışmalar içinde bulunduklarını görüyorlar. Odaya girdiklerinden hemen hemen 8 saat sonra gece 11'e doğru bir alkıştır kopuyor içeriden. Kararsız kalan son üye de çoğunluğa uymayı kabul etmiş. Telefonla sanığa haber veriliyor. Capone paltosuyla şapkasını kaptığı gibi apar topar biniyor arabasına. Saat 11'de kanter içinde duruşma salonundaki yerine gelmiş bulunuyor. Yargıç Wilkerson jüri başkanına soruyor. Karara vardınız mı? Başkan mahkeme muhafızına bir kağıt veriyor, muhafız kağıdı mahkeme katibine aktarıyor, katip yüksek sesle okuyor. Verilen karar jüri üyelerinin kafalarının epeyce karışmış olduğunu göstermekte. İddia makamı da savunma avukatları da şaşkın şaşkın bakışıyorlar. 1924 yılıyla ilgili bir davada sanık suçsuz bulunmuş. 22 kısımlık iki davanın 1925, 1926 ve 1927 yılları ile ilgili 3 kısmı No. 1, 5, 9 suç, vergi kaçakçılığı, üzerinde karar suçlu. Ayrıca 13 ve 18. kısımların yani 1928 ve 1929 yıllarında vergi beyannamesi doldurmamak suçu, kararı da aynı yani suçlu. Geri kalan bütün kısımlarda hepsi de vergi kaçakçılığı üzerine karar, suçsuz, karışıklık, 1928 ve 1929 yılları ile ilgili kararlardan doğuyor. Şaşkına dönen avukatlar vergi beyannamesi doldurmaktan suçlu bulunan 13 ve 18 bir kişinin nasıl olup da vergi kaçakçılığından yani 14 ve 22 suçsuz bulunduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Bununla birlikte yargıçla bu konuda görüşen Johnson karara itiraz etmemeyi tutuyor. Savunma avukatları hemen 7. bölge ABD temyiz mahkemesine müracaatta bulunuyorlar. Temyiz gerekçesi Capone'un vergi kaçırmak için ne gibi yollara başvurduğunun açıklığa kavuşmamış olması. 24 Ekim Cumartesi. Capone'un sırtındaki mor kostüm her zamanki gibi son derece gösterişli. Dinleyicilere aşırı neşeli gülücükler dağıtarak geliyor. Ahern'in elini sıktıktan sonra yerine kuruluyor. İşaret parmağını kesmiş olacak ki sarılı. Yerine oturmasıyla kalkması bir oluyor. Ellerini arkasında kavuşturup cezayı okumaya başlayan yargıç Wilkerson'u dinliyor. Mahkeme sabit görülen birinci suçtan dolayı sanığın 5 yıl hapsine, 10 bin dolar para cezasına ve mahkeme masraflarını ödemesine karar vermiştir. Capone'un arkasında kavuşturduğu ellerinin parmaklarını yolup duruyor ama yüzünde hala o zoraki gülümseme var. 5. ve 9. kısımlardaki suçlamalar için aynı cezaları sıralıyor yargıç. 13 ve 18. kısımlar için birer yıl hapis ve aynı para cezaları ile gene mahkeme masraflarının ödenmesi isteniyor. Artık gülümseyemiyor Capone. 1. ve 5. kısımla ilgili hapis cezaları aynı süre içinde çekilecektir diye devam ediyor yargıç. 13. kısımla ilgili hapis cezası 1. ve 5. kısım hapis cezaları ile aynı süre içinde çekilecek. 18. kısımlarla ilgili ceza ayrıca çekilecektir. Daha önce mahkemeye hakaret suçundan verilmiş olan 6 ay hapis cezasının da bu verilenlerle aynı süre içinde çekileceği belirtiliyor. İçki yasağına aykırı davranmak suçundan açılan davanın ise iptaline karar veriliyor. Hepsi 11 yıl hapise, 50 bin dolara aşkın para cezası ile 30 bin dolar mahkeme masrafı ödemeye mahkum edilmiş oluyor Capone. Vergi kaçakçılarına o güne kadar verilmiş en ağır ceza bu. Wilkerson temyiz kararını beklemek üzere kefaletle serbest bırakılma isteğini reddediyor. ABD Marshal'i Henry Laubenheimer'a göre Capone'u ne zaman Leavenworth cezaevine götürebileceğini soruyor. Laubenheimer bu akşam 18.15'te sayın yargıcım diye karşılık verince müthiş sarsılıyor Capone. Ahern'in ricası üzerine Wilkerson yargılının kısa bir süre Cook County tutuk evinde kalmasına izin veriyor. Şimdilik eyvallah alciğim diyor Fink sesi titreyerek. Ahern gözleri yaşlı hiçbir şey demeden sıkıyor müvekkilinin elini. Dört yanı federal polislerle çevrili olarak duruşma salonundan çıkarken ufak tefek bir adam yaklaşıyor Capone'a. Elinde resmiye benzeyen bir belge var. Vergi dairesi adına diyor adam. Alphonse ile May Capone'un mallarına geçici haciz konmuştur. Vergi borçlarını ödemeden mallarını satmasını ya da devretmesini önlemek için alınmış bir tedbir bu. Capone öfkeden kıpkırmızı kesiliyor. Ufak tefek adama ağdalı bir küfür savurup tekmelemeye davranıyor. Çevresindeki memurlar yaka paça yakalayıp parmak izi alınmak üzere götürüyorlar kendisini. Bu arada toparlanıyor Capone. Sarılı parmağını memura göstererek "Bunu devlet babaya vermiyorum işte." diyor. Servis asansöründe 2 yıldır Mike Lepito olarak tanıdığı, gizli ajan olduğuna yeni anladığı Mike Malone'la karşılaşıyor. ''Görünüşüne aldandım yahu'' diyor sakin, kinsiz bir sesle. ''Tıpkı İtalyana benziyorsun.'' Solgun bir gülümseme zorluyor. ''Ne yapalım?'' diyor. ''İkimiz de bir takım rizikoları göze aldık, ben kaybettim.'' Resmini çekmek üzere çevresinde dolaşan gazetecilere ''Çekebildiğiniz kadar çekin çocuklar'' diyor. ''Uzun yıllar görüşemeyeceğiz galiba.'' İşaretsiz bir arabayla gangsteri tutuk evine götürmekle görevlendirilmiş olan polis memuru bir kaçırma teşebbüsünden korktuğu için geriliyor. ''Milyon verseniz binmem o arabaya'' diyor Sullivan'a. Bunun üzerine vergi dairesi ajanı ile narkotik buradan bir dedektif tehlikeyi göze alarak Capone'a eşlik ediyorlar. Peşinden tutuk evine kadar gelen gazetecilerle şöyle konuşuyor Capone. Büyük bir haksızlık yapıldı. Başka türlü de olamazdı zaten. Hakkımda öyle yanlış peşin yargıları var ki herkesin. Giriş hücresinin parmaklıkları ardında poz vermesini isteyen fotoğrafçılara ''Yapmayın çocuklar, burada çekmeyin, ne olur'' diyerek bir köşeye kaçıyor. ''Ailemi düşünün biraz.'' Dördüncü kattaki hücresine çıkarılırken bir fotoğraf makinesi sesi işitince öfkesi yeniden parlayıveriyor. Eline geçirdiği teneke bir kovayı resmi çekene doğru fırlatırken ''Kafanı koparırım ulan'' diye bağırıyor. Gardiyanlar yatıştırıyorlar kendisine. Alelacele hücresine götürüyorlar. Gazeteciler hala peşinde. Hücre kapısını anahtarla açıyor gardiyanlardan biri. İçeride iki kişi daha var. Biri polis gözetimi altında serbest bırakıldığında kalması gereken yerden kaçmış bir zenci. Öteki ise 10 dolarlık para cezasını ödeyemeyen bir serseri. Capone'un jest yapma hevesi kabarıyor birden. Bu efsanevi kişi karşısında dilini yutmuşa dönen serseriye birkaç soru sorduktan sonra gazetecilere dönüyor. Bu adamcağıza yardım etmeye çalışacağım diyerek cebindeki para tomarından 100 dolarlık bir banknot ayırıp adama veriyor. Gazeteciler ayrılıyorlar sonunda. Gardiyanlar Capone'u tutuk evi revirine götürerek her yargılıya uygulanan sağlık yoklaması ve duşa hazırlanıyorlar. Kralın süngüsü hakaret saydığı bu davranış karşısında epey düşüyor. Yukarıda anlatılanlara dalıp da hala Chicago'da olduğumuzu unutmayalım. Birçok yetkilinin gözünde Capone hala büyük bir adamdı. Hem de kendisine yapılacak iyilikleri çok cömertçe ödüllendirebilecek bir büyük adam. Bu nedenle bir süre tutuk evinden şebekesini yönetti. Baş garniyan David Maypen'i gangsteri 5. katta tek kişilik bir de özel duşu olan bir hücreye aktardı. İstediği zaman telefonu kullanmasına, telgraf çekmesine izin verdi. Bu iyiliklerin karşılığını da gördü. Örneğin Springfield'a gitmesi gerekti bir gün, Capone özel şoförüyle Cadillac'ını baş gardiyana ödünç verdi. Capone'un eski politikacı dostları da ellerinden gelen yardımı esirgemediler. Örneğin gangsteri ziyaret etmek için izin çıkartıp izin kartlarını patronun görüşmek istediği çete üyelerine devrettiler. Bu yolla Capone'u görmeye gelenler arasında yeni halk düşmanı No. 1'de Joe Fusco, Murray Humphries, Johnny Torrio, Red Barker ve Jake Guzik de vardı. Avukat masraflarıyla öteki ödemeler için gerekli parayı Torrio buldu. Capone kendi parasını gizlediği yerlerden çıkarmaya korkuyordu. Hükümet onlara da el koymasın diye. Hapis yattığı aylar içinde Capone'u ziyarete gelen en önemli gangsterler New Yorklu Lucky Luciano ile Dutch Schultz oldu. Capone'un ısrarı üzerine Torrio getirdi onları. Schultz bazı bölgelerde Luciano'nun tekeline meydan okumakta, dolayısıyla pala bıyıklar ortadan kalktığından beri süre gelmiş olan genel barışı tehlikeye sokmaktaydı. Arabuluculuk yapmayı üstüne aldı Capone. İtalyan ile Yahudinin anlaşmazlıklarını giderip öteki çete liderleriyle birlikte çalışmalarını, ileride başkan olacağını düşündüğü ulusal birliği bozmamalarını istiyordu. Başgardiyan Manny Penny bu toplantının infaz odasında yapılmasına izin verdi. Toplantıyı yönetirken elektrik sandalyesinde oturmak bayağı hoşuna gitmişti Capone'un. Ancak başarılı bir sonuç elde edilemedi. Dutch istekleri üzerinde ısrar ederek Capone'u fena kızdırdı. Sanki bütün New York bölgesi onunmuş gibi davranıyordu. Bireysel bağımsızlığını, her türlü anlaşmaya yeğ tuttuğunu, yani aslında pala bıyıklardan biri olduğunu açıkça ortaya koyuyordu böylece. Yıllar sonra onu dışarıda bir yakalayabilmiş olsaydım diye konuşacaktı Capone, dayardım tabancayı gırtlağına. Karşılıklı acı sözler söylendi. Hiçbir sonuç alınmadan dağıldı toplantı. Capone'un asıl canını sıkan şey Torrio'nun da her nedense Schultz'un tarafını tutar görünmesiydi. Ustası New York'a dönmezden önce Dutch ile ilişkilerini kesmesini tembihledi. Torrio bu konuda söz vermedi. Aralık ayında Adalet Bakanlığı'na çekilen imzasız bazı telgraflar Capone'un tutuk evinde özel muamele gördüğünü federal yetkililere duyurdu. Bir soruşturma yapıldı ve Manipeni'ye yeni emirler verildi. Mahkumu ancak annesi, karısı, oğlu ve avukatları ziyaret edebilecekti. Capone revir koğuşuna aktarıldı. Günün 24 saati başında bekleyecek federal muhafızlar getirtildi. Capone'a sağladığı ayrıcalıkları temize çıkarmak isteyen Manipeni, onun öteki mahkumlarla ilişki kurmasını istemedim dedi. Üzerlerinde kötü etki yapmasından korktum. 27 Şubat günü Capone revir koğuşunda oturmuş, iki mahpushane arkadaşıyla birlikte kağıt oynuyordu. Gardiyanlardan biri kendisini çağırarak bölge tembiz mahkemesinin Capone ile ilgili kararı onayladığını bildirdi. Gangster tasasızca omzunu silkti. Yeniden arkadaşlarının yanına dönüp oyuna devam etti. 3 gün sonra yüzyılın en korkunç suçlarından biri işlendi. Capone yakayı kurtarmak için bir fırsat buldu bu olayda. Bruno Richard Hauptmann, ünlü havacı Lindbergh'in çocuğunu kaçırmıştı. Capone, Hearst gazeteleri yazarlarından Arthur Brisbane'e haber yollayarak çocuğu sağ olarak geri almak için herkesten çok yardımı dokunabileceğini bildirdi. Brisbane, gangsterle görüşmek için özel izin çıkarttı. Çocuğu kurtarmak konusunda yardımım dokunursa karşılığında bir şey istemediğimi sanmayın dedi Capone Brisbane'e. Dışarı çıkmama izin verdikleri takdirde istedikleri kefaleti veririm. Geçici olarak serbest kaldığı süre içinde hapishanedeki yerine erkek kardeşi Mitzi'yi bırakmayı teklif etti. Öz kardeşime de kazık atacak değilim ya diye sordu. Peki serbest kaldığında ne yapabileceğini umuyordu? Bir sürü tanıdığım, bir sürü dümenim var. Dünyadan haberi olan herhangi bir kişi bana güvenilebileceğini bilir. Kaçırılan çocuğun ailesi istediği takdirde istenilen parayı teslim edeceğimi, çocuğu kurtardıktan sonra onu nereden ve kimden aldığımı söylemeyeceğim bilmeyen çete yoktur bu ülkede. Dışarıda olsam çocuğu kaçıranın bildiğim, tanıdığım, ilişki kurabileceğim bir çete mi yoksa kendi dümenini kendi çeviren tek çalışan birim olduğunu hemen öğrenebilirim. Hangisi olursa olsun bana güvenmenin, bana karşı iyi davranmanın akıllıca bir iş olduğunu bilir garanti. Ya başaramazsa? O zaman döner gelirim buraya, kardeşimin yerini alırım. Adaletle uğraşanların kendi dümenlerini çevirmelerine bakarım. Bütün Hearst gazetelerinin manşet haberi oldu bu konuşma. Brisbane'in yazdığı yazıda şöyle diyordu. Alphonse Capone'un başkalarının çaresiz kaldığı yerde bir şeyler yapabilmesi mümkündür. Her istediğini yaptığını birçok kişi biliyor. Ayrıca bu işte başarıya ulaşsa da ulaşmasa da cezasını çekmek üzere geri döneceğine içtenlikle inanmaktayım. Bütün bu yayınlar kamuoyunda Capone'un serbest bırakılması için çeşitli isteklerin doğmasına neden oldu. Cumhuriyetçi Parti Connecticut Senatörü Hiram Bingham, Capone şebekesinin sırf bu tür olaylar yaratmak için çocuğu kaçırdığını iddia etti. Hiçbir federal mahkeme Capone'un teklifini ciddiye almadı. Bunun tartışma konusu bile yapılamayacağı açıklandı. Lindbergh ise oğlumun hayatını kurtarmak için bile olsa Capone'un serbest bırakılmasını isteyemem dedi. ABD Yüksek Mahkemesi'nin herhangi bir bölge temyiz mahkemesinin kararını yeniden incelemeyi kabul etmesi demek, önceden yargılının certiorari isteğinin yani emin olmak için dosyasının ele alınması talebini kabul etmesi demektir. Yüksek Mahkeme Capone'un bu isteğini 2 Mayıs günü reddetti. Bunun üzerine 4 Mayıs'ta yargılı Cook County tutuk evinden ayrıldı. Ama ilk başta düşünüldüğü gibi Leavenworth cezaevine gitmiyordu. Kendisi buradayken Jack Guzik ve öteki Capone'cular Leavenworth'te cezalarını çekmeye başlamışlardı. Federal yetkililer çete lideriyle çete üyelerinin cezaevinde bir araya gelmelerini sakıncalı olduğunu düşündüklerinden Capone'un Atlanta cezaevine yollanmasına karar vermişlerdi. Son gün revir koğuşunun dışındaki gardiyan sayısı 2 katına çıkarıldı ve ailesi tarafından ziyaret edilen Capone'un onları tel örgülerle ayrılmış ziyaretçi odasında değil de burada kabul etmesine izin verildi. Sabahtan gelen aile öğleden sonranın geç saatlerine kadar Capone ile birlikte kaldı. Annesi domatesli, salçalı, peynirli spagetti getirmişti koca bir tas içinde. başka dil bilmediği için İtalyanca konuşup duruyordu. May Capone, Sonny, Ralph dışındaki bütün erkek kardeşler, Ralph McNeil, Island cezaevine girmişti. İki kız kardeş de oradaydılar. Bir arada güldüler, ağladılar, yediler, içtiler. 52. ayrımın sonu. Sayfa 518.